Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor. Sputnik seçim özel.
Radyo Sputnik seçim özel yayınına hoş geldiniz. Ben Fethi Yılmaz.
Ben Elif Suda Gezer Tüzüner.
Bugünkü konuğumuz AK Parti milletvekili ve 28. dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş. Sayın Türkeş, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
İyi yayınlar.
İsterseniz vakit kaybetmemek adına ben hemen ilk sorumla başlıyorum Tuğrul Bey.
Buyurunuz.
Şimdi Tuğrul Bey, bakıldığında bugün Cumhur İttifakı'nda ikinci parti Milliyetçi Hareket Partisi, Millet İttifakı'nda da ikinci parti MHP'den ayrılan İyi Parti ve yine MHP'den ayrılan Zafer Partisi'nin kurduğu Ata İttifakı var ve onun da Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Bu partilerin tamamı birbirlerini sert bir dille de eleştiriyor ve MHP'nin aynı zamanda yani milliyetçi kültürün o sembolü olan bozkurt işaretini de kullanıyorlar. Keza siz de 90'lı yılların sonunda MHP'den ayrılıp Aydınlık Türkiye Partisi'ni kurmuştunuz. Siz Türkçü milliyetçi partilerin içinde büyümüş ve içerisinde siyaset yapmış bir isim olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülküdaşlıkta bir dağılma mı oldu acaba?
Hayır, şöyle. Şimdi Türkiye 20 yıllık bir AK Parti iktidarının ardından tekrar seçime gidiyor. Şimdi buraya dikkat edersek, şimdi bu gidişatta belli siyasi yapılar var, ideolojik yapılanmalar var. Bir de onun haricinde ekonomik modelleri öneren siyasi partiler var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı'nın en önde gelen siyasi partisi, ideolojik fikri hiçbir şey vermiyor. Sadece hep bir araya gelelim, şu karşıyı yıkalım, sonra bakarız yaklaşımında. Şimdi fakat bunun haricinde toplumda, Türkiye'nin daha yeni yapılan bir açıklamada, araştırma neticesinde %25'in üzerinde genç nüfusa sahip Türkiye. Şimdi burada toplumun belli fikri açlıkları var, ihtiyaçları var. Ve milliyetçilik bütün dünyada iyisi kötüsüyle, yani her zaman iyidir anlamında söylemiyorum. Avrupa'da çok vahşi, ırkçı yaklaşımlar da var. Ve bunların siyasete yansımaları oluyor. Türkiye'de daha önce bir tek çatı altında bulunan, milliyetçi diye kendini vasıflandıran insanlar bugün birçok siyasi partinin içinde. AK Parti'de var, Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Keza İyi Parti'yi tamamıyla MHP'den bir kopuş demesek dahi İyi Parti'nin de kayrı ekseriyeti var. Keza sizin de işaret ettiğiniz gibi Zafer Partisi'nde de var. Bunlar nüansları gösterir. Yoksa bir dağılma değil. Daha çok bu yeni 21. yüzyıldaki yükselen yeni modern milliyetçiliğin ilk adımları diye ben değerlendiririm bunu.
Şunu sormak isterim. Şimdi siyasi deneyiminiz ve arka plan düşünüldüğü zaman aslında Tuğrul Türkeş ismi sadece AK Parti'de değil bir başka partide de siyaset yapabilecek bir isim kanısı mevcut. Siz MHP'den sonra AK Parti'de siyaset yapmaya başladınız. O yüzden sorum şu, bu dönemde AK Parti'de olmak neden önemli ve seçimi kazandığı takdirde parti, vekil olarak ve parti olarak öncelikleriniz neler olacak?
Şimdi şöyle, bir kere bir ufak bizi dinleyenlere hatırlatma yapalım. Ben kendi irademle Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkıp tay yürüyerek, evet, AK Parti'ye gitmiş değilim. 2015 yılında Türkiye'de iktidar oluşamadı. AK Parti iktidardan düşmüştü. Yani milletvekili adedi itibariyle. Ve yeni bir hükümetin oluşturulamamasının neticesinde seçim önlemeye gitti Türkiye. Orada bir anayasal görev teklif edildi bana. Yani 2 aylık bir seçim hükümetinde görev yap dediler. Ben de bunu kabul ettim. O dönemin MHP yönetimi bunu kendilerine karşı bir başkaldırı olarak nitelendirdiler. Ve bana göre, ben hala aynı tezdeyim, beni ihraç ettiler ama yasal bir ihraç da demem ben ona. Şimdi hal öyle olunca ben siyasette devam etmek istiyorum. AK Parti'den de bir davet vaki oldu. Ondan sonra AK Parti'ye geçtim ve 2015'ten beri de kesintisiz 8 yıldır AK Parti'de hem milletvekilliği yapıyorum hem de siyaset yapıyorum.
Tuğrul Bey, çok özür dilerim, böldüm ama bir ekleyeyim ben de. Şimdi siz, çok özür dilerim, siz AK Parti'ye geçtiniz MHP'den ihraç edildikten sonra. Bir süre sonra da MHP bu sefer AK Parti'yle.
Beni ihraç edenler arkamda.
Evet, AK Parti'yle. Şöyle yani bu nasıl bir deneyim oldu sizin için? Tekrar ihraç edildiğiniz partiyle ittifak içerisinde olmak zor oldu mu?
Şey olmadı,
ya da şöyle mi? Esprili bir dille şöyle mi? MHP'yi siz mi ittifaka taşıdınız?
Proje müellifi benim. Yani şimdi bu projenin müellifi benim. Tabiri caizse beni önce bir attılar. Fakat baktılar ki benim bir yerime bir şey olmadı, yaralanmadım. Ha, iyiymiş bak, biz de atlayabiliriz diye atladılar diye değerlendirebiliriz. Ama şaka bir tarafa, bu işin proje müellifi benim. Yani çünkü 2015 seçiminin öncesinde AK Parti'nin zayıflamasıyla birlikte uzun süre iktidarda olan bütün yapılarda bu olur. Bunun bir güçlendirilmesi gerektiği tezini zaten savunuyordum. Ve bu seçim hükümetinde kısa dönemli bir görev teklifi de buna bir fırsat verdi. Ben önce bakanlık kabul ettim. Sonra AK Parti'ye geçince tabanla, teşkilatlarla uyum halinde çalıştık. Bir yabancılık çekmedik. Herhalde onu gözlemlediler ki bak oluyor dediler. Arkam sıra geldiler, iyi ettiler. Yani niye geldiler, geç geldiler falan demem. Gelinmiş olması ve bugün Türkiye'de merkez sağ tabir edebileceğimiz bir Cumhur İttifakı'nın oluşup iktidara talip olmasını ben memnuniyetle karşılıyorum.
Bu tabii aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Bir de aklıma şu geliyor benim, şimdi bir vekil olmanın da ötesinde insani boyutu da var bu işin. Kardeşiniz İyi Parti'den aday bu seçimlerde. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz ya da söylemek ister misiniz bir şey?
İsterim tabii, niye istemeyeyim? Kardeşim, şimdi biz 7 kardeş, yani rahmetli Türkeş'in, Başbuğ Alparslan Türkeş'in çocukları olarak 7 kardeşiz. Daha önce Ahmet Kutalmış denedi, bir dönem yaptı. O pek siyaseti ısınmadı diyelim. Ondan sonra şimdi ayrıca niyetlendi. Ben ona başarılar diliyorum. Ama benimkiyle onunki ölçülebilir mi sanmıyorum. Bir kere çok yaş var aramızda. İki, ben 43 senedir aktif olarak Türkiye siyasetinde varım. Ayrıca yeni başlıyor. Ben ona başarılar diliyorum. İyi yerden başladı. Babamın ilk seçildiği yerdir Adana. Onu da uğurlu gelmesini temenni ediyorum. Ama Ayyüce daha yeni başladı. Yani benimkiyle o bakımdan ölçmek Ayyüce'ye haksızlık olsun.
Peki.
Peki, ittifaklardan biraz daha devam edelim istiyorum Tuğrul Bey. Şimdi AK Parti'nin listelerinde Hüdaparlı isimler de var. Şimdi bakıldığında Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Türk bayrağındaki Türk ifadesinden rahatsız olduğunu söyledi ki keza benzer Türk ifadesiyle ilgili benzer şikayetleri de var. Siz de Hüdapar'ın bu açıklamalarından rahatsız mısınız?
Tabii. O bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüdapar'dan, onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim.
Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi ittifaklara baktığımızda mesela Cumhur İttifakı'nın içinde Hüdapar var, sizin gibi isimler var. Keza Millet İttifakı'nda benzer aynı zamanda hani tırnak içinde daha söylüyorum zıt var. Zıt kutuplarda isimler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Millet İttifakı'nda HDP'nin gölgesi var bir kere. Yani o daha tehlikeli. Hüdapar sütten çıkma kaşıktır manasında demiyorum ama Şimdi kimsenin suçunu, günahını öbürüyle de yarıştırmayalım ama PKK ile arasına ilişki diye mesafe koyamayan, PKK ile ilişkisini kesemeyen bir HDP Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapıyor. Tek görüşme olduğuna inanmak çok zor çünkü çok çabuk ikna oldu her iki tarafta. Ondan sonra o toplantıdan çıkınca beni çok endişeye sevk eden şey Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP temsilcisi gibi konuşuyor olmasıydı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu iki yıldır Sayın Bahçeli ile ülkücülüğünü yarıştırıyordu. Her hafta grup toplantısını hatırlayın, sizler gazetecisiniz, takip etmişsinizdir. Ey Bahçeli, sen mi ülkücüsün, ben mi ülkücüyüm? Her hafta Kılıçdaroğlu'ndan bunu dinledik. Allah Allah dedim, adam hidayete erdi herhalde. Ondan sonra HDP'nin odasına girdi, çıktı. Bir ara gözüm televizyonda değil, konuşuyor, Mithat Sancar konuşuyor zannettim. Kafamı kaldırdım, Kemal Kılıçdaroğlu. Ya bu kadar mı az değişir bir saatlik toplantıda? Yani şimdi bu ayıp değil mi, bu günah değil mi? Peki sen iki senedir Bahçeli ile ülkücülük, kim daha ülkücü yarışmasından havlu mu attın? Ne oldun yani?
Konularımız çok. Şimdi bir başka konuya daha geçeyim.
Hadi gel.
Uzun yıllardır siyaset yapan bir isim olarak zaman zaman şöyle eleştiriler aldığınız, bunun basına yansıdığını görüyoruz. Yeteri kadar önerge vermiyor, yeteri kadar kürsülerde görmüyoruz diye. Bu eleştiriler Allah. Haksız mı sizce? Ne düşünürsünüz?
Bunu sorduğunuz için özellikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi diyorlar ki ya ne yap? Şimdi bir kere siyasi partilerin meclisteki çalışmalarını bilmezseniz bunu söyleme hakkınız var. Ama çalışmayı bilirseniz bunu söyleyemezsiniz. Şimdi bir siyasi partinin mensubu olarak, hele de 296 idi son galiba, 294'ne milletvekili olan bir siyasi partide siz kafanıza göre layüsel, çıkayım hele ben bugün şöyle bir konuda konuşayım, böyle bir dilekçe vereyim deme hakkınız yok, şansınız da yok. Yani bütçe konuşmaları çıkıyor. Mesela diyelim ki en önemli konuşmalar meclisteki bütçe konuşmalarıdır. Eylül'de, Ekim'de mecliste genel kurula gelir. Kasım Aralık'ta gelir. Ondan önce plan bütçede komisyonlarda vardır. Ve meclise geldiğinde orada parti grubu size konuşma verir. Verir. Vermezse ne yapayım? Lan kardeşim bana niye konuşma verdin diye. Genç milletvekilleri var. Acemisi var. Mecliste hiç konuşmamış olanı var. Onlar belli bir kotasyona göre, bunlar da mecliste kalksın iki kelam laf etsin diye bunlara 10'ar dakikalık, 20'şer dakikalık konuşmalar veriyorlar. Her zaman iyi oluyor mu? Benim payıma ki şahsen yani şimdi bir yerden buluyor şeyden ilgili kurumla ilgili ne zaman kurulmuş, ne yapmış.
Tuğrul Bey, sesinizi iyi alamıyoruz şu an.
Ne oldu ki?
Şu an
geliyor. Evet,
tekrar
şu an geliyor.
Evet, iyi geliyor.
Tamam. Hatta belki bir şey var. Şimdi onlara söz verirken bizim gibi eski siyasilere konuşma vermeyi düşünmüyorlar. O grubun, yani gruba sormak lazım. Ahali, Tuğrul'a niye söz vermiyorsunuz diye. Bundan ben de şikayetçiyim. Ama yapılabilecek bir şey yok. Onun haricinde meclis genel kurulu açıldığında ilk 5 dakika Ankara'nın meselesini de konuşmak benim tarzımdaki bir siyasetçi için uygun değil. Yani mesele bu. Onun haricinde komisyonlarda ben bir tek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde üyeyim. Onun da başkanı var, konuşacaksa Ahmet Bey konuşuyor. Onun haricinde de Türkiye-Ukrayna parlamentolar arası dostluk grubu eş başkanıyım. Orada da Ukrayna Savaşı sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aşağı o kadar çok insan konuşuyor ki bana konuşmaya sıra gelmez.
Aslında ben bu soru isabetli olmuş. Hakikaten sizin de bu anlamda süper sesinizi duyurmuş olduk. Onun için evet, şimdi teşekkür anlıyorum.
Yani hep bu konuda eş dost sandıklarım dahil. Ne oldu, bıraktın mı? Hiç konuşmuyorsun. canım ben deli değilim, kendi başıma konuşacağım. Ben büyük bir siyasi partinin milletvekiliyim. Bana konuş derlerse konuşurum. Vermezlerse de konuşma, yapacak bir şey yok. Susup oturuyoruz. Ama sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani inşallah bu yayını çok insan dinler de derdimizi anlarlar.
Muhakkak Turul Bey, çünkü efendim, bu soruya cevaptan bir parti içi eleştiri de çıktı. Ama ben tekrar...
Parti içi eleştiri değil. Yani dediğim gibi şimdi belli insanlar var. Yeni genç milletvekilleri, genç arkadaşlar. Kürsü tecrübesi yok, meclis tecrübesi yok vesaire filan. Şimdi bunları da siyasete ısındırmanın yolu bu bütçede vesaire de filan bunlara konuşma vermek. Bunların konuşmasını seviyorum sevmiyorum, o subjektif, o benimle ilgili bir şey.
Peki ben tekrar bu ittifak içerisindeki tartışmalara geri dönmek istiyorum. Şimdi siz daha önce bir röportajınızda bu Millet İttifakı'nı eleştirirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilişkin... Ben Sayın Davutoğlu'nun yanında bir yıl çalıştım. Allah oradakilere sabır versin dediniz. Neden bu sözü ettiniz? Davutoğlu çalışılması çok zor bir isim.
Akademisyen kökenli olduğu için titizliği var. Çok detaycı. Onun için daha uzun tartışmalar oluyor Sayın Davutoğlu'yla. Ama sonradan ben o programı izledikten sonra Sayın Davutoğlu'na haksızlık ettiğimi, yani orada Ali Babacan dururken, Temel Karamollaoğlu dururken sanki oranın en kötüsü Davutoğlu gibi anlam çıkacak tarzda konuşmuş olmaktan ben de memnun olmadım.
Anladım. Biraz da isterseniz ekonomiye geçelim, ekonomiye ilişkin sorulara geçelim. Evet. Şimdi Tuğrul Bey, Türkiye'de 2020 yılının Eylül ayında ekonomide bir rota değişti. Yani bu şekilde yorumlanıyor. Buna hatırlarsınız siz de, o dönem Çin modeli de dendi. Daha sonra Türk modeli de dendi. Sizce bu faiz düşürmeyle başlayan süreç çok sert olmadı mı? Çünkü bunun sonucunda Türkiye'de ciddi bir enflasyon yükselişi meydana geldi. Ki hala bu enflasyonu düşürmenin çareleri aranıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
Şimdi bir şeye yalnız dikkat etmek lazım. İki konuyla eş zamanlı gelişti bu. Birincisi, bir pandemi yaşadı dünya. Yani pandemiden ayrı, yani herkesin evlere kapanıp ekonomilerin neredeyse durma raddesine geldiği bir dönem ile bunu birbirinden kopuk iki ayrı mesele gibi değerlendiremeyiz. Bir kere onun şartlarının buraya ne etkisi oldu, ona bakacağız. İkincisi, dünyada da bir enflasyon var. Evet, bizim kadar yüksek değil ama dünyada da var. Şimdi bu şartların içinde buradaki uygulanan bir takım şeylerin, siyasetin de buna bir katkısı, etkisi olduysa bunların hepsi bir bütün olarak bu enflasyonu getirdi. Ama hükümetimiz gayretle bunu aşmak için de elinden her geleni yapıyor.
Tam bu noktada şunu sormak isterim. AK Parti de AK Parti çözer, yani çözerse bizim partimiz çözer sloganları kullanıyor bu seçim için. İktidarda olan bir parti tabii, kendisi de malumumuz. Seçim nasıl bir milat olacak? Yani bu çözümü getirmesi için AK Parti'nin ekonomi alanında.
Şimdi bir kere 20 yıllık bir iktidar, AK Parti iktidarı. Yani zaman içinde MHP gibi, diğer partiler gibi ufak tefek eklemlemeler olsa dahi 20 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Bunun kötü tarafları var. Yani yıpranma ister istemez olur. Ama iyi tarafları da, neyi yapacağım dediğinde yapabildiğini, neyi daha az yaptığını, eksik yaptığını da vatandaş biliyor. Yani son depremde Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bana bir yıl verin, ben bir yıl içinde bu şehirleri tekrar ihya ederim, ayağa kaldırırım, canlandırırım, buralarda tekrar hayat rutine oturur dediğinde Türkiye'de muhalifi dahil hiç kimse plan yapamaz bu, bunu demez, diyemez. Niye? Geçmiş performans gösteriyor ki Tayyip Bey'in bu tip taahhütleri ve onun kabinesiyle birlikte bu işlere odaklanması halinde bunlardan neticeler çıkıyor. Yani bu konuda çok başarılı ve bugüne kadar çok önde hizmetler sunmuş bir parti AK Parti. TOKİ bu depremlerde de yaşadık. Devlet eliyle yapılan binalarda hasar olmadı. Demek ki yapsakçının, başıboş müteahhitin bir takım yanlış uygulamaları olabiliyor ama devlet denetimindeki TOKİ altındaki yapılan binalar demek ki kuralına uygun, kanuna, yönetmeliğe uygun, mühendisliği tamam uygulamalar ve yapılıyor. Şimdi bunların hepsi vatandaşa bir taahhüt niteliğindedir. Diğer tarafta ise ben bir belirsizlik görüyorum. Yani neye göre, hangi modele göre ne yapacaklar? Bir de karşı tarafta izin verirseniz şunu da söyleyeyim. Garip bir hala 60'lardan kalma bir servet düşmanlığı havası var. Yani onu satacağım, o binayı yıkacağım, o binayı bilmem ne yapacağım. Kurban olayım, 85 milyon nüfuslu 785 bin kilometre karelik vatan toprağında 2 bina 4 tane uçak mıdır sizin derdiniz ya? Yani bu kadar ufak mı düşünüyor bunlar?
Şimdi,
yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti ya, 85 milyon burası.
Tuğrul Bey.
Yani şimdi burada Antalya'da Belek tarafı dibine gitsinler. Bu dillerine pelesenk ettikleri, yani hepsi gitmiştir biliyordur da, hadi gitmedilerse bu sene 14 Mayıs'tan sonra gitmelerini sağlık veririm. O külliye dediğiniz yerden 10 kat lüks oteller var Antalya'nın orasında, çepeçevre Akdeniz kıyısı boyunda ve günlüğü 40 euroya 60 euroya ilin yabancısına veriliyor her şey dahil. Yani ya bu bina nasıl sizin gözünüzde bu kadar büyüyor, ben anlamıyorum ki. Şimdi bu kadar ufak düşünen adamların ekonomiyi düze çıkartabileceklerinden benim ciddi kaygılarım var.
Tam da bu yönde ben de bir soruyla araya girmek istiyorum. Şimdi ekonomiye ilişkin geçenlerde AK Parti'nin bir seçim reklamı da yayınlandı. Şimdi filmde oradaki bir yaşlı bir karakter vefaya gönderme yaptı, geçmişe gönderme yaptı. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlık sürecindeki yaptıklarına biraz gönderme yaptı ki keza AK Parti'ye bu yönde eleştiriler var. Yani 21 yıldır yaptıkları, özellikle milli savunma sanayi alanında yapılanlar anlatılıyor ama geleceğe dair, gelecekteki ekonomiye dair neler yapılacağına dair net somut bilgiler verilmiyor yönünde eleştiriler var. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? AK Parti ekonomi konuşmaktan kaçıyor mu sizce?
Yani AK Parti'nin bugüne kadar en iyi, yani en son az önce işaret ettiğim gibi dünyayla, pandemiyle birlikte bir sıkıntıya girdik. Bunu inkar etmenin alemi yok. Enflasyon çok yüksek, hayat pahalı. Dün ben markete gittim. Televizyonda kim neyden şikayet ediyorsa, dün ben markete gittiğimde ben de aynı şeyden şikayetçiyim. Kimse bundan münezzeh değil, yani tenzih edilmiş değil. Ama bu demek AK Parti ekonomiyi idare edemiyor değil ki, 21 senedir. O ilk 10 yıl, 12 yıl gayet iyi gitti. Ondan sonra dünya ile birlikte mortgage krizi geldi. Onun arkasından bilmem ne geldi ve Türkiye bunların her birinin üzerinde de sörf yapmayı becerdi. Burada bir şey yok. Ama savunma sanayi dediğimizde, savunma sanayi bizim 74'lerdeki 80'deki tercihimiz değildi. Buna bir dikkat çekmekte fayda var. 1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında müttefikimiz, NATO'daki ortağımız, stratejik partnerimiz Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Harekatı sırasında uçaklarımıza lastik vermedi. Lastik, uçak lastiği, iniş kalkış için. Libya'dan rahmetli Kaddafi uçaklarından lastik söktü, bize verdi. Biz onlarla Kıbrıs'taki 74 harekatını becerebildik. Bu Türkiye'ye bir şey gösterdi. Senin stratejik ortağın da olsa, müttefikin de olsa, bunlara güvenip savunma sanayini bunların eline bırakmak caiz değildir. Ondan sonra Türkiye başladı kendi savunma sanayiyle ilgili çalışmaya ve çok şükür geçen yıllar içinde de çok iyi yerlere geldi savunma sanayimiz. Bu konuda da ekonomik olarak artı değer yaratmak açısından da savunma açısından da bu gelişmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
Ekonomi alanında yine geri dönecek olursak bir mesele daha var ki konuşulmadan geçilmemesi lazım diye düşünüyorum. O da kira krizi diyebiliriz. Yani şöyle bir noktaya geldik aslında. Kiracılar ev sahiplerinin telefonunu arandığını gördüklerinde bile panik oluyorlar. Çıkarılacak mıyım? İşte %300 zam mı isteyecek vesaire. Yani bu birazcık aslında trajik diyebileceğimiz bir boyuta geldi gibi. En azından vatandaş olarak da biz de böyle algılıyoruz. Çözümü ne olur sizce bunun?
Anlarsanız bu spekülatif seçimden sonra, yani bu Türkiye'nin seçim ortamında olmasının neticesinde bir takım insanların kötü niyetle yaptığı düşün. Yani gerçek rakamlar değil şu anda piyasadaki rakamlar. Yani eskiden beri ben Ankara'da yaşıyorum. Kirada yaşadığım zamanlar oldu. Ben Ankara'daki kira raicini bilirim. Şu anda duyduklarımız inanılır şeyler değil.
Evet.
Yani bunlar şimdi normalde programı sıkıntıya sokmayalım ama bir yıllık bir evin 10 yıl içindeki satın alma maliyetinin belli bir oranıdır kira. Yani çarpıp böldüğünüzde bütün dünyada bunun bir matematiği var. Türkiye'de bu matematik gitti. Yani bunu iktidara veyahut herhangi bir yere fatura etmek doğru değil. Bu şartların getirdiği bir spekülasyon. Ben bunun seçimden sonra, 14 Mayıs'tan sonra seçimin neticesi ne olursa olsun yerine oturacağını düşünüyorum.
Peki.
Yani böyle devam edemez yani. İnsanların memurun aldığı maaş kadar adamdan kira isterse adam veremeyeceği açık. Bir süre sonra hiçbir yere, yani yabancıya versin, yabancı sonsuz değil ki. 50 bin yabancı, 100 bin yabancı, gerisi ne olacak?
Evet, bir de yani Türk vatandaşları ne olacak?
Herkes bir arsızlık içinde ne olacak? Bu memur tutmazsa, Türk tutmazsa yabancıya veririm. Yok ki burada 5 milyon yabancı, yani 100 bin, 150 bin, hadi 200 bin. O da Ankara, İstanbul, İzmir, büyük şehirlerde. Yani geriye kalandaki delirmenin manasını şimdi Ankara'nın dışında söylemiyorum bölgeyi ama Eskişehir yolunda bir sene öncesine kadar 1500-2000 lira olan kiralar bu deprem sonrasında 5000 lira, 7000 lira.
Tabii bir de deprem yani, faktörü oldu.
Niye? Efendim depremden geliyorlarmış. Ya onlar zaten mağdur. Onların üstüne binmek şey değil ki. Yani bunu yapanların vicdanı yok. Bunların ben seçimden sonra hali yola gireceğine inanmıyorum.
Peki Tuğrul Bey, vakti de tasarruflu kullanmak adına hızlıca ilerliyoruz. O yüzden soru çok, tahmin edersiniz. Dış politikayla ilgili devam edelim isterseniz, dış politikaya ilişkin. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen gün yaptığı bir konuşmada biz emperyalist düzene dur dedik diye bir ifade kullandı. Keza dünyada da artık bu çok kutuplu, dünyanın çok kutuplu bir hale evrildiği de konuşuluyor ki son dönemde Orta Doğu'da Çin'in arabuluculuğuyla biliyorsunuz İran, Suudi Arabistan'ın yan yana gelmesi, keza BRICS ülkelerinin doların dünya üzerindeki etkisini kırmak için adımlar atması, Türkiye ise işte geçmişte bozulduğu Mısır-İsrail ilişkilerini yeniden düzeltmesi. Yani sizce Türkiye'deki dış politika doğru istikamete oturdu mu? Son 10 yılda geçmişte ne hatalar yapıldı da bugün dönüldü? Siz bunu nasıl özetleyeceksiniz bu süreci?
Şimdi hata meselesi değil. Şöyle biraz daha ufki, biraz daha yukarıdan kuş bakışı, hatta kuştan da yukarıdan uydudan belki bakmak lazım. Her yüzyılın başında o yüzyılın egemenleri dünyayı yeniden şekillendirir. Yani 18. yüzyıla da baktığınızda, 19. 20'ye de baktığınızda aynı olaylarla karşılaşırsınız. Şimdi 21. yüzyılın ilk çeyreğinin içindeyiz. İlk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Onların getirdiği bir takım problemler var, sıkıntılar var, bölgesel sürtüşmeler var. Enerji hatları meselesi var. büyük ticari güzergahlar var. Deniz yollarının kimin elinde olacağı, egemenliğinin kavgaları var. Ve bunların bölgesinde çatışmaları, turistleri oluyor, olur. Her dönem olmuştur. Şimdi de 21. yüzyılda aynı şeyleri yaşıyoruz. Türkiye çok stratejik bir bölgede, yani Türkiye'nin jeopolitiği çok önemlidir. Asya ile Avrupa arasında, Akdeniz'de enerji güzergahları açısından önemli bir yerde. Bunun bu kadar friksiyonun içinde herkesten her gün canım cicim geçinemezsiniz. Yani şimdi burnumuzun dibinde bir gün Ukrayna ile Rusya arasında çatışma çıktı. Şimdi nereden çıktı, kim çıkardı, bu onlar apayrı, upuzun bir tartışma, ama neticede burada her ikisiyle de dost olduğumuz ve iyi ilişkimizin olduğu, hem ticaretimizin iyi olduğu hem de diplomatik münasebetlerimizin de iyi olduğu iki ülke kapıştı. Şimdi burada Türkiye'nin pozisyonunun ne olması lazım gerektiğine baktığınızda, Türkiye en akıllı siyaseti seçti burada. Akdeniz'de keza bizim Mavi Vatan dediğimiz projeyle ilgili 40 kişinin eli kolu giriyor, çıkıyor işin içine. Şimdi oralarda bu çatışmaları Türkiye'nin hatası diye bakmak doğru olmaz. Yani bugün ülkelerin zaten ebedi dostları ya da düşmanlıkları olmaz. Ülkelerin çıkarları, menfaatleri olur. Ülkeler de onlara göre siyasetini oluşturur ki Türkiye akıllıca bunu yapıyor bana göre.
Şimdi tam sizin bahsettiğiniz bu aslında bitmeyen, tabii ki ülkelerin de varoluşsal sebebi gereği bir şekilde çatışma halindeler. Bölgede bir şekilde çıkar çatışmaları sürüyor, ama Türkiye bulunduğu konum itibarıyla hem kuzeyinde hem güneyinde, batısında zaman zaman Yunanistan'la çatışma noktasına gelerek çok ciddi bir hem çatışmaların ortasında kalma halinde, hem de bunun sonucu olarak ciddi bir göçle karşı karşıya. Siz Milliyetçi Hareket Partisi içinden gelen ve yıllardır da AK Parti içinde siyaset yapmış bir isim olarak göç politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin 2023 sonrası ne yöne evrilmeli bu politikalar acaba?
Şimdi bir kere bu Suriye'deki yaşanan olağanüstü hal sebebiyle oradan çok fazla göç aldığımız açık. Burada bunların bir kısmı, çok cüzi bir kısmı döndü, ama geriye kalanında döneceğini umuyoruz. Tabii ki bir kısmı da kalacaktır burada. Ama zaten bu coğrafya her zaman göçle zenginleşmiş bir coğrafyadır. Yani o bakımdan da ben yabancı düşmanlığına şahsen karşıyım. Ha, demiyorum ki gelsin Suriyeli, vergi vermesin, sigortasız çalışsın, Türkiye'deki emeği çalsın. Yani Türkiye'deki bu anda yaşanan problemlerin ben farkındayım ve takip ediyoruz bunları. Ama diğer taraftan da burada buraya gelen insanlara da bir kolaylaştırıcı olmanın da zaruret olduğunu düşünüyorum. Mesele orada Suriye'de birçok el işin içindedir. O ellerle bir uzlaşı noktasına gelip Suriye'deki nüfusun çoğunu yerine döndürürsek, ben eminim ki onlar da kendi doğdukları ülkelere döndüğünde daha mutlu, daha refahlı yaşayacaklarını düşünür ve giderler. Bir kısmı burada kalır mı? Kalır. Buradan Amerika'da, Almanya'da adam seçip götürüyor. Onlar daha belli bir takım kriterlere göre daha elitist diyebileceğimiz seçimler yapıyorlar. Yani herkese almıyor da eğitimlisini alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor filan, ama göç bütün dünyanın realitesi ve bu konuda Avrupa Birliği'nin yaklaşımında ben çok vahşice buluyorum. Yani Yunan feribotları, lastik şişme botları patlatıyor. Ölmeleri için insanları batırıyor. Bu bizim ahlamızda, törenimizde, dini inancımızda, yani Türklükte de yok, Müslümanlıkta da yok. Bunu yapamayız, biz yapmıyoruz da zaten.
Peki ben dış politika ilişkin ilk sorumu biraz daha derinleştirmek istiyorum izninizle. Şimdi AK Parti listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu 68 kuşağının sosyalist Önder isimlerinden de anılan Deniz Gezmiş ile ilgili, Deniz Gezmiş yaşasaydı Erdoğan'a oy verirdi dedi ve bunun sebebini de aslında AK Parti dış politikasıyla, AK Parti'nin dış politikadaki tutumuyla açıkladı. Siz ne diyorsunuz? Türkiye Batı İttifakı'ndan kopuyor mu sizce? Yoksa Batı İttifakı artık AK Parti'yi istemiyor mu? Nasıl okuyorsunuz bu süreci ve bu sözleri?
Şimdi Deniz Gezmiş, Allah rahmet etsin, Önder Bey'in açıklamasıyla da ilgili ben yorum yapmayayım bir kere. O kişisel olarak öyle düşünüyorsa hay hay.
Siz öyle düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Biraz abartılı bir beyan olmuş gibi düşünebiliriz bunu. Yani Deniz Gezmiş genç, idealist ama yani o günün şartlarını yaşamayan, bilmeyenin anlaması mümkün olmayan şartlarda yaşamış ve gereksiz yere hayatı alınmış olan bir insan. Onu bu tip şeylerde ben olsam kullanmam. Ben, siz benim bugüne kadarki bütün konuşmalarıma bakarsanız benim geçmişten ilgili bu tip referanslarım yok. Rahmetli Türkeş dahil buna. Yani.
Peki.
Ki istesem yaparım. şimdi ama dünyaya baktığımızda, yani 21. yüzyılın az önce de işaret ettiğim gibi dünyasına baktığımızda bu 1990'lardaki Sovyetlerin çözülmesi ile birlikte, dağılma değildir altını çizerek, çözülme ile birlikte dünyada bir takım akademisyenler filan tek kutuplu bir dünya olduğunu ve bu kutbun yıldızının Amerika olduğunu söylüyorlardı. Ama 30 yıllık bir süre içinde bunun böyle olmadığı ve çok farklı oluşumların dünyadaki ülkelerin siyaset sahnesine yansıdığını görüyoruz. Bu sadece Çin meselesi değil, Rusya meselesi de değil ama Batı'da da yani aslında gelişmişliğin, medeniyetin kuleleri veyahut işte parlayan yıldızları diye işaret edilen noktaların bugün bir yeniden tarife veyahut rehabilitasyona ihtiyaç olduğu açık. Yani demokrasi Amerika'daki terör örgütleriyle aleni fotoğraflar çektirip binlerce tır yardım edip onların adamlarıyla gayet samimi pozlar vermesini neyle izah edeceğiz? Yani hani demokrasi, insan hakları, ülkelerin yani benim teröristim iyidir gibi bir kavram dünya üzerine çıkmaya başladı. Ki bu çok sakıncalı. İnsanlık açısından, insan hakları açısından da sakıncalı. Bu olunca dünyadaki ülkelerde tabii ki alternatif arayışına dönecektir. Benim teröristim iyidir, benim teröristime destek ver dendiğinde Suudi Arabistan da hadi ya sen de senin dışında bir başka bağlantı noktası ben bulur, bölgedeki sıkıntımı gideririm deme hakkına sahiptir.
Peki. Şimdi
önünüzdeki örneğin iyi olması lazım ki ona itimat edip onun işbirliği yapasınız. Dünyada böyle bir kaygı var şu safhada.
Zamanımız da daralıyor. Şöyle son bir başlığa aslında geçelim isterseniz. Deprem oda. 6 Şubat malumumuz, hani hepimiz aslında çok konuştuk üzerine ve çok üzüldük de toplum olarak da bütün Türkiye olarak, ama şimdi önümüzde bir İstanbul depremi de sürekli konuşulur durumda. Ve evet, şöyle bir yorum da var. Bu aslında deprem meselesi, olası büyük İstanbul depremi Türkiye'nin beka meselesidir diye. Katılır mısınız? Nasıl kurtulabiliriz bu beka meselesinden eğer öyleyse?
Valla bir an önce bu yapı denetimini artırıp artı rehabilite edilmesi gereken binalara gitmemiz lazım. Çünkü çok klişe bir laf olmakla birlikte doğrudur. Deprem değil, kötü inşaat öldürüyor insanları. Yani dünyanın her yerinde deprem oluyor. Bu kadar zayiat olmuyor. Yani Antakya'da bir sokağın tamamı yok olmuş vaziyette. Bu deprem mi, hırsızlık mı? Deprem mi, kötü inşaat kalitesi mi? Hemen 1400'den, 1600'den yapılmış tarihi yapılar var. Camı çatlamamış. Sembol gibiydi depremde, her akşam televizyonun karşısındaydık hepimiz. Hatırlayın. İlde şimdi hatırlamıyorum. Buranın mimarlar mühendisler odası bir bina yapmış. Dün gibi camı çatlamamış bina ortada duruyor. Etrafı cüruf içinde.
Hatay'da ya, evet.
Bunu, Hatay'da mıydı?
Evet.
Mühendisler mimarlar odasının şeyi. Şimdi demek ki çalmadan yaptığında, bunu çok kısaca söylüyorum. Yani bütün yapılan yanlışları tarif anlamında söylüyorum. Çalmadan yaptığında demek ki oluyor. Ama diğer taraftan da gene Hatay'da bir büyükelçimizin cenazesine ulaşılamadı. Bina komple güç bina diye yapılmış, yeni yapılmış. Bina tuzlanmış oldu. Görüntülerine zaten ben iktisatçıyım, inşaattan anlamam ama ya bina yıkıldığında 2-3 beton parçası kalmaz mı, kurban oldum yani, hepsi toz bulutu olur mu, toza dönüyor bina. İşte bunlar kötü yapılar. Şimdi İstanbul büyük korkumuz, evet büyük korkumuz hepimiz, olmasın istiyoruz demeklendi olmuyor. Bu binaların hızla ele alınması devletin önderliğinde ama vatandaşların da müteahhitlerin de herkesin katkı sağlayarak bunun bir an önce sağlam yapıya dönüştürülmesi lazım.
Peki
yani Japonya'da 7.7 oluyor, tutunuyorlar, bekliyorlar, ondan sonra da hayatlarına devam ediyorlar. Bizim de o kaliteye gelmemiz lazım.
Tuğrul Bey, şimdi deprem deyince son dönemde en çok konuşulan isimlerin başında da Kızılay Başkanı Kerem Kınık var. AK Parti'den de Kerem Kınık'a ilişkin bu Kızılay işte deprem döneminde ilk üçüncü gününde çadır satması, daha sonra girdiği tartışmalar. Arka arkaya Kerem Kınık'la ilgili hem AK Parti içinden hem muhalefetten hem de toplumun önemli bir bölümünden de eleştiriler var kendisine. Şimdi herkes bu kadar memnuniyetsizse...
Haklı olan herkes eleştirir.
Ben de tam onu sormak istiyorum. Yani
ben ilkokulda,
buyurun.
60 yıl ve ilkokula giderken Ankara'da Kızılay konu başkanıydı. Sarı bir zarf verildi benim elime. Ondan sonra dediler ki sen Kızılay konu başkanısın. Arkadaşlarından yardım toplayacaksın. 1 lira 1 lira. İlk yaptığım ciddi iştir ilkokuldaki. 1 lira 1 lira toplayarak sınıftaki arkadaşlardan bir liste üzerinden Ali verdi, Veli verdi, Mustafa Ayşe verdi. Götürdüm, öğretmene teslim ettim. Ve ben çok kendimden iftihar ettim, güzel bir iş yaptım diye. Şimdi Kızılay vesaire, eskiden beri Kızılay konusu gündeme geldiğinde diyelim ki zaman zaman Kızılay'ın alımları, stoklarıyla ilgili vesaire şaibeler, iddialar ortaya çıksa dahi bir güven kalesiydi. Bunu hiç kimsenin hiçbir şartta yıpratması doğru değildir. Yıpratmaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Bu noktada efendim ben çok akıllıyım, benim IQ'm çok yüksek. Ben burayı ticarethaneye döndürdüm. Git kendine ticarethane kur derler adam. Burası Türkiye'nin bütün dünyada emsallerinin de ortada olduğu Türk Kızılay'ı. Buranın bir para kazanma filan meselesi yoktur. Buranın toplumun kriz halinde, sıkıntı durumunda toplumun yardımına koşması gereken yerdir. Yani battaniyesini gördüğünüzde üstünde Türk Kızılay'ı yazar, hoşunuza gider. Deprem olduğunda vesaire insanlar her şey yiyecek yiyecekten yani konserve balıktan bisküviye kadar her şeyi Kızılay verir, götürürsün bila bedel, bedelsiz dağıtırsın. Yani ben çok akıllıyım, bunu aldım yaptım, git başka yere yap derler adama.
Peki. Şimdi son dakikaya da geldik aslında. O yüzden Sayın Türkeş size sözü bırakayım. Ankaralı seçmene ne söylemek istersiniz? Son söz sizde olsun efendim o zaman kapanışta.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu çok acı bir deprem tecrübesi yaşadık. Yani 11 il, 15 milyon insanın hayatı dolaylı olarak oradan çarparsanız tanıdıkları etkileriyle bütün Türkiye'nin üzüldüğü, kahrolduğu bir deprem. Orada ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bundan sonra inşallah böyle kötü olaylar yaşamayız diye düşünüyorum. Ve son olarak da 14 Mayıs'taki bu seçimin toplumun arzusu, isteği doğrultusunda Türkiye'ye iyi, hayırlı neticeler vermesini diliyorum. Ama en önemlisi şu, herkes mutlaka gitsin, oyunu kullansın. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için.
Çok teşekkürler Tuğrul Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Radyo Sputnik seçim özel yayınında konuğumuz AK Parti milletvekili ve 28. dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş oldu. Yeni konuklarımızla sizlerle olmayı ve seçimin nabzını tutmayı sürdüreceğiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sputnik seçim özel. Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor.